Evet, değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, hoş geldiniz bir Odak Suriye programına daha. Bu sefer Suriye'de Türkiye'yi değerlendirmek istiyoruz. Tabii son gelişmeler ışığında ayrıca odaklanacağız, ayrıca konuya bakacağız. Ama biraz daha genişle bakmaya çalışacağız. Sadece İdlib konuşmayalım, daha genel olarak Türkiye, Suriye'de ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor konusunu ele alacağız. Çok geriye gitmeyelim dedik. En baştan başlamayalım. Kim ne yapmıştı, niye yapmıştı, ne olmuştu'dan ziyade bu geleceği odaklanmayı tercih ediyoruz. O nedenle Nihat Hoca'dan rica edeyim. Şöyle bir 4-5 dakikada kısaca baştan bugüne hızlıca bir özetlersen, Türkiye oraya niye girdi, ne yapmaya çalışıyor, hedefleri nedir Suriye'de, ne kadar ulaştı, bir şeyler söylersen biz oradan başlayalım ve günceli konuşalım.
Peki, o zaman şuradan başlayalım. Aslında tabii bugünü ve bundan sonra olacakları konuşmak, işte geriye doğru bir bakmakta, bir hatırlamakta fayda var ama uzun uzun veya büyük büyük değil. Muhtemelen bu işi yazacak olan tarihçiler bu son geçtiğimiz 10 yılı, geriye doğru 10 yılı Türkiye-Suriye ilişkilerine bakacaklar. Bunun bir yükselişi var, düşüşü var. Yükseliş ve düşüş ya da platoya geçtiği her dönemde sistemdeki aktörlerin sayısının, kapasitelerinin, belirleyiciliklerinin değiştiğini görecekler büyük ihtimalle. Evet, yani Arap Baharı serüveniyle başlayan bu işin baharın geride kalıp bu sefer bir milli güvenlik sorunumuza dönüştü. Yani başkasının bir rejiminin ya da sisteminin dönüşme şeyinin serüveninin bir süre sonra mevcut gelişmeler ve aktörler yüzünden bizim kendi güvenlik sorunumuza dönüştüğünü gördük. Farklı cephelerde, yani hem toprak bütünlüğü açısından, hem etnik mesele açısından, hem mülteciler meselesi, hem ekonomik, hem de terörizm meselesinden bizim sorunumuza dönüştü birdenbire, başkasının bir başkasıyla başlayan bir hikayenin. Şimdi
Çok
bizim
boyutlu
bu
bir şeyden bahsediyorsun tabii. Güvenlik sorunu pek çok boyutu olduğunu söylüyorsun aslında yani.
evet,
Sadece
yani
terör
birdenbire
değil yani.
farklı bir karaktere büründü, değil mi? Karakteri değişti. Sorunun karakteri 10 yılda değişti. Ve daha ilginci, belki değişmeye de devam ediyor. Şimdi değişmeye devam ediyor çünkü Suriye ile ilgili resme baktığımızda birbirinden farklı 3 alandan söz ediyoruz biz çok kez. Hatta 4 alandan. Bunlardan biri İdlib. Belki birazdan üzerinde konuşacağız biraz. Onu farklı bir minvalde konuşmamız lazım. İkincisi Türkiye'nin doğrudan kontrol ettiği barış pınarı ve diğer bölgeler. Tabii üçüncüsü Kuzey Suriye'deki Fırat'ın batısında veya diğer bölgelerde kalan PYD'nin kontrol ettiği alanlar ve Esad'ın, yani asıl topraklardaki hükümran ve geçmiş 10 yıllık yani sahibi var Esad'ın. Şimdi bu 4 farklı güneyimizde 4 farklı karakterde 4 farklı politik hedefi olan ve oyuncusu olan yeni ve parçalanmış bir haritayla karşı karşıyayız. Yani 10 yıl sonra geldiğimiz nokta bu. Şimdi bu haritanın özelliği de dinamik olması. Şimdi ona bu dinamizmi veren de hem yereldeki kapasite ya da gelişmeler, hem de oyuncuların beklentisiyle ilgili. Önümüzde süreçte değişiklik bekliyoruz, bazı değişiklikler. Hatta yaşıyoruz şu anda. Diyelim ki Türkiye İdlib'de daha önce belirlenmiş olan bazı güvenlik noktalarını boşaltıyor. İçeriye doğru çekiyor. Bu değişik, ilginç bir durum. Bu pozisyonların nasıl değiştiğini de göstermesi açısından ilginç. Ve bir şeyi tetikliyor. Büyük ihtimalle ondan sonra başka değişiklikler de göreceğiz. İkincisi tabii Esad'la ilgili tartışmalar bu bağlamda devam ediyor. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeye geçen tartışmada da açmıştık biraz. Mevcut yönetim mimarisinden çok da verim alamayan ve memnun olmayan Türkiye'nin o kendi kontrol ettiği bölgedeki yönetim mimarisini ve güvenlik mimarisini değiştirdiğini söyledik. Nitekim geçen hafta sosyal medyaya düşen bilgilere bakarsanız, başta İçişleri Bakanı olmak üzere konuyla ilgili alakalıların sık sık toplantılar yapıp yeni bir yola işleri koymanın arayışları içerisinde olduğunu gördük ve de öbür tarafta da bir PYD ile ilgili mesele var. Şimdi bu önümüzdeki süreçte bu tabloyu değiştirecek hikayelerin herhalde, ben şöyle bir listeliyim, eksik olan varsa ya da fazla olan onları da size söyleyeyim, ondan sonra devam edelim. Birisi Türkiye-Rusya ilişkilerinin ne olacağıyla ilgili konu. O bizim İdlib'i de değiştirecek. Çünkü İdlib ve Suriye bir coğrafi bölgedeki bir rekabetin ötesinde bir bölgenin, siyasi bölgenin ürettiği non-state aktörlerin bir anlamda şey olması, global olması ile ilgili konuyu tartışıyor. Yani yeni bir şey üretti burası. Yani Libya'ya götürüyorsunuz, işte burada olduğu iddiaları var başka yerlerde. Yani demek ki bir şey üretiyor artık. Farklı bir şeye dönüştü. Diğer bir konu tabii Amerikan seçimleri. Amerikan seçimlerinden sonra kimin iktidarda geleceği, herhalde önümüzdeki programlarda bizim Suriye'yi tartışırken bize yeni bir şey, boyut getirecek muhtemelen. Yani kim kazanacaksa ona bakarak yeni laflar edeceğiz mecburen çünkü. Yeni gelecek olan kimse, ya Trump'sa belki daha şok olmayan ya da bizim için öngörülebilir bir yorumlar yapacağız ama eğer Trump değil de şey gelirse, Biden gelirse o zaman biz herhalde bunları başka türlü konuşuyor olabileceğiz gibi bir ihtimal var. Öbür taraftan tabii PKK üzerinde Türkiye'nin uyguladığı bu baskının özellikle Irak özelinde Kuzey şey Suriye'nin doğusuyla nasıl bir kombinasyonla sonuçta nasıl bir politik sonuç ortaya güvenlik mimarisi ve politik mimari ortaya çıkacağını göreceğiz. Şimdi demek ki çok dinamik, değişken ama meşguliyetlerimiz şu anda Kafkaslara kaydığı için ve de Doğu Akdeniz'e çok fazla ilgilenmediğimiz ama çok dinamik bir sahamız var. Onu konuşacağız. Benim çizebildiğim resim bu eksik olan varsa
Hayır.
arkadaşlar tabii tamam. Buyurun.
Teşekkürler. Şimdi aslında iki boyutu da buna eklemek lazım. Bir tanesi bölgedeki aktörlerle Türkiye'nin ilişkileri ve bunun etkileri. Diğeri de yani bölgedeki uluslararası aktörlerle, bir de bölgedeki yerel aktörlerle. Dolayısıyla bu ikisini diğer iki arkadaşımıza sorayım. Kaan, istersen seninle devam edelim. Sen Türkiye'nin bölgedeki diğer uluslararası aktörlerle ilişkilerinin nasıl geliştiği ve bölgedeki politikaları nasıl etkilediği üzerine belki Rusya ve Amerika boyutuyla özellikle bir şeyler söylemek istersin. Hatta istersen İran'ı da alabiliriz resmin içine. Yine böyle 4-5 dakika içinde çerçevelersen daha rahat olur.
Sağ olun hocam. Nihat Hoca'nın söylediği sizin eklediğiniz o iki perspektiften devam etmeye çalışırsam Türkiye'nin dış politikadaki temel yapılanmasının ve kararma sürecinin çok farklı boyutlarını gördük. Türkiye'nin 2016'da 24 Ağustos'ta başlayan Suriye'ye askeri müdahalesinin farklı boyutlarını gördük. Türkiye'nin dış politikadaki arayışlarında hem Batı'yla hem Atlantik ötesiyle hem de Moskova'yla ve Tahran'la ilişkilerinde bir takım ciddi gelişmeler var. Türkiye bunu hem tek taraflı hem de çok boyutlu, çok taraflı yapılar üzerinden götürmeye çalışıyor. Bu gerçekten çok zor bir süreç. Ben Suriye'deki süreci Türk dış politikasındaki okumayı yaparken iki kavramdan hareket edilebileceği kanaatinden. Birisi Türkiye Suriye üzerinden hem kendi güvenliği açısından hem de bölgedeki iddialı dış politikasını yürütmesi anlamında litmus test uyguluyor. Ben öyle görüyorum. Yani bir turnusol kağıdı gibi okumak gerektiğini kanaatindeyim. Fakat bunun gelişen süreç içerisinde çok da başarılı bir laboratuvar testi olmadığı yönünde elimizde ciddi veriler var. İkinci konu tipik Türk dış politikasındaki uygulamalardan bir tanesi belki. Bu bir Türk geleneği olarak da belki söylenebilir. Kervan yolda düzülür hesabı. Dolayısıyla yola çıkarken hedefe uygun hareket tarzının ne olabileceğiyle ilgili çok net bir siyasi cümlemiz olmadığı için bizi harekete geçirebilecek ve dinamikleri ona göre yoğuracak bir süreçten mahrum olduğumuz kanaatindeyim ben. Bu olayları anlamaya çalışan birisi olarak. Dolayısıyla hem Atlantik, Amerika hem Batı, buna İngiltere'yi biraz ayrı koymak gerekir. Hem Moskova ve Tahran ilişkileri açısından ciddi bir yapılanma sürecine girdi Türkiye. Hem ikili ilişkilerde, örneğin diplomasisini yürütürken Astana sürecinde çok boyutlu ilişkilere geçti. Soçi süreçlerinde ve Moskova süreçlerinde hem ikili hem de çok taraflı bir sürece geçti. Sahaya indiğimizde Fırat Havzası ile ilgili gene ikili ve çok taraflı ilişkilere geçti. Hem bölgesel aktörler hem de bölge dışı aktörler çerçevesinde. Dolayısıyla ben bu litmus testin uygulanmasındaki aksaklıkların neler olabileceğiyle ilgili belki ilerleyen süreçte program içerisinde bazı konulara daha detaylı değinmek mümkün. Fakat şunu söylemek gerekir. Söylemin getirdiği ağır yük altında, Türk siyaset kararcılarındaki söylemlerindeki ağır yükün çok ciddi bir sırt çantasına ağırlık getirdiği kanaatindeyim. Taşımasının ve kapasitesinin, Nihat Ali Hoca'nın söylediği o kapasiteyle ilgili çok fazla şeyin altına giriyor, çok fazla yükün altına giriyor. Hemen kısaca bundan ne anlatmak istediğimi ifade edeyim. programların öncelerinde de hep ifade etmeye çalıştım. Bu bir kalori meselesidir. Toplumla ilgili bir kontrol altına giriyorsanız, Türkiye'nin çok yakın geçen gün aldığı hububatla ilgili gümrüklerin 1 Ocak 2021'e kadar sıfırlanmasıyla ilgili süreç çok ağır bir yük getirecektir Türkiye'ye. Çünkü kendi sırtında, kendi küfesinde olmaması gereken bir coğrafyanın ve bölge insanının gıdasını da yüklenmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bu hem iç politikayla hem de dış politikayla doğrudan ilgilidir. Bu ciddi bir sorun yaratacaktır kanaatindeyim. Şimdilik burada keseyim hocam.
Harika. Yani Suriye'nin için, yani en azından Türk dış politikasının iddialı kısmı için turnusol kağıdı olduğunu ben de çok uzun zamandır söylüyorum. Hatta en başında bile, yani krizden önce başlayan Türkiye'nin bir Orta Doğu açılımı vardı biliyorsunuz. Uzun yıllar devam etmişti. Bunun çeşitli ayakları olmuştu ama bunların hepsi gelip Suriye'de teste uğradı. Ve ilk etapta da çok başarısız gibi gözüktü. Sonra tabii şartlar değişti, dünya değişti. Türkiye'nin politikaları değişti ama turnusol kağıdı özelliği hala devam ediyor galiba Suriye'nin. Serhat, sen tabii Suriye'nin içini belki hepimizden daha fazla biliyorsun, yakından tanıyorsun. Çok gidip gelmişliğin de var. Türkiye orada uluslararası aktörlerle dış politika anlamında oynamakla birlikte aynı zamanda yanında bunun yerel aktörlerle de belki Türkiye'nin daha önce hiç tecrübe etmediği kadar dinamik, aktif ve yakın bir ilişki kuruyor. Farklı bir süreç gelişiyor orada. Biraz bize bunları açabilir misin? Yine 4-5 dakika içerisinde. Ne oluyor? Türkiye kimlerle ne yapmaya çalışıyor?
Hocam, müsaadenizle hocalarımın bıraktığı yerden başlayıp bir cümleyle giriş yapacağım. Şimdi, düşünsenize bundan 10 yıl kadar önce ya da Suriye'de olaylar başladığı zaman önümüzde bir şey olsaydı, böyle bir küre olsaydı ve bugünü görebilseydik. Tabii böyle bir şey düşünemez ama varsayalım. Ve karşımızdaki tablo, 40 yıldır mücadele ettiğiniz terör örgütünün sınırımızın yaklaşık işte dörtte birlik bir kısmı, Türkiye-Suriye sınırının dörtte birlik kısmından geniş bir alanında uluslararası çevrelerde meşrulaşacak bir şekilde bir devlet yapılanması inşa etmeye başladığını, Suriye sınırının batı kısmında, yani Hatay vilayetimizin sınırlarında Afganistan'dakine benzer bir hikayeye dönüşebilecek bir cihatçı böyle bir şeyin güvenli bölgenin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını, El-Kaide başta olmak üzere çeşitli unsurların kök salmaya başladığını görebilseydik. 10 binden fazla askerimizin, polisimizin, jandarmamızın sınırımızın ötesinde güvenliği sağlamak üzere konuşlandığını, orada diğer devletlerle veyahut oradaki diğer silahlı gruplarla, terör örgütleriyle çatışmaya girmek durumunda kaldığını görseydik. Bir de bunların üstüne yıllık geliri 1.000 doların çok altında olan 6 milyon kadar adamın ne yiyip ne içeceğinden sorumlu olup buranın idaresini de bizim üstleneceğimizi, yani bunlarla da baş etmek zorunda kalacağımızı, nüfusumuzun yaklaşık işte %8'i kadar bir rakamı ya da 9'u kadar bir rakamı sorumluluğunda da, yani ekonomik ve toplumsal sorumluluğumuzu üstleneceğimizi görseydik. Acaba o zaman o kararı verir miydik? Ya da o karar o zaman verilir miydi? Aslında tablo bu çünkü. Bugün baktığınız zaman sizin bana sormuş olduğunuz soruyu da buradan başlamamız lazım. Yani biz orada daha çok silahlı gruplar, işte bir şeyle bir tür toplantılara katıldığımız zaman bize işte Türkiye ÖSÖ'yle ne yapıyor? İşte Libya'da savaşıyor mu? Azerbaycan'da savaşıyor mu? Bunlar işin çok küçük bir kısmı. Orada bambaşka bir şey var. Kültürünü yeni yeni öğrenmeye başladığımız, davranış kalıpları son derece değişken ve hayatta kalabilmek için artık çatışmayı yaşamın bir parçası haline getirmek zorunda kalan son derece dinamik bir kitleyle mücadele etmek zorundasınız. Yani devlet altı aktörleri falan bir tarafa koyun. İşte Özgür Suriye Ordusu, HTŞ, XYZ falan filan, bunları bir tarafa koyun. Orada kendi rejimi tarafından bombalandığı için kendisine yaşayacak yer bulamayan insanlara güvenli yaşam alanları sunmak zorundasınız. Suriye'deki ekonomik koşulların ağırlaşması nedeniyle ortaya çıkan devasa enflasyon nedeniyle ekmek alamayan adamlara buğday, un vesaire göndermek zorundasınız. Üstelik buralarda bu adamların değişken karakteri nedeniyle başka gruplara kaymasını engelleyebilmek için orada hem fiziki olarak kendiniz güvenlik güçlerinizi istikrarı sağlamak zorundasınız. Hem de bunlara bir takım istihdam alanları yaratmalısınız ki sonra başka bir takım problemlere neden olmasınlar içeride. Yani bizim son 7-8 yıldır aslında Suriye'de karşılaştığımız şey başlangıçta çözümü daha kolay, uğraşılması daha kolay bir evde. Bir iç savaş devam ediyordu. İç savaşın içerisinde işte derler ya, 7 düvel, herkes bu işin içerisinde bir şekilde dahil. Amerikalıların, işte Rusları, Avrupalıların ya da Körfez Emirliklerinin desteklediği silahlı gruplar vardı. Bizim de kendi ulusal çıkarlarımız için desteklediğimiz bazı gruplar vardı orada. Ve bunların birbiriyle olan mücadelesini bir şekilde işte örtülü operasyonlar faaliyetiyle yönetiyordunuz. Şimdi bu kolay bir süreç mi? Elbette değil. Türkiye'nin büyük bir, köklü bir tecrübesinin olduğu bir süreç mi? Modern dönem anlamında pek o kadar değil. Ama yine de bir şekilde idare edilebilir. Çünkü sayıca az, maliyeti daha düşük. Yani finansal maliyeti anlamında söylüyorum. Daha düşük, siyasi maliyeti daha düşük şeyler. Bugün Türkiye'nin Suriye'deki şeyine, durumuna ve oradaki yerel aktörlerle ilişkisine bakacak olursanız aslında Nihat Hoca çok güzel bir tanımlamaya başladı. Bir İdlib var, bir de Türkiye'nin kontrol ettiği diğer bölgeler var. Burada iki tane ayrı şeyle yüz yüzeyiz. Orada bile bir yeknesaklık yok. Çünkü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyon bölgeleriyle İdlib'deki operasyon bölgesi karakter itibariyle çok farklı alanlar. Yani ilk saydığım üçünde Türkiye'nin büyük ölçüde, bakın tam demiyorum, büyük ölçüde kontrolü var. Ama İdlib'de durum aynı şekilde değil. Yani kurumsal anlamda da öyle, oradaki gruplarla ilişkiler anlamında da öyle. Dolayısıyla bizim yerel aktörlerle ilişkilerimizi değerlendirdiğimizde benim karşıma çıkan tablo iki tane ana arter oturuyor. Arterlerden bir tanesi bir şekilde orada çatışmanın devamına binaen, varlığını devam ettiren silahlı gruplar ve bunlarla nasıl tehdidin engellenebileceği veya Türkiye'nin ulusal çıkarlarının korunması doğrultusunda bunlarla nasıl bir istikrarlı ilişki modeli geliştirebileceği. Birisi bu. Diğeri de yaklaşık 6 milyon kadar insanın karşılaştığı büyük toplumsal ve ekonomik sorunların üstesinden kendi sınırlarımızın ötesinde nasıl onları idare ederek üstesinden gelebileceğimiz mevzusu. Dolayısıyla bu ikisindeki karneye de baktığımız zaman artılar var, eksiler var, maliyeti yüksek. Ama diyorum ya 2011'inden Ağustos ayına falan geri dönecek ve bugünkü fotoğrafı o zaman yetkililere gösterebilecek olsaydık. Bütün bunlara rağmen o şeye girerler miydi bu sürece? Açıkçası şüphelerim var.
Okay. Bu tabii enteresan bir bakış yöntemi ve sorgulama yöntemi ama Kaan'ın söylediği bir şey var tabii. Suriye politikasında da çok öne çıktı aslında. Kervan yolda düzülür hesabı. İlk başta Nihat Hoca da ona işaret etti. İlk başta hani Türkiye'nin Suriye'ye girerkenki planları, düşünceleri ve hedefleriyle yolda bu plan, düşünce ve hedeflerin bugüne kadar belki 5 defa değişmiş olması, bundan sonra da değişecek olması gerçeğini bir arada değerlendirdiğimizde esas belki sorunun özüne işaret ediyoruz. Yani askeri operasyon ya da sınır ötesi operasyon ve dış politikada strateji çalışan herkesin veya birinci sınıf öğrencisinin de söyleyeceği en önemli şey, değil mi? İlk başta bir harekat planlarken önce siyasi hedefi koyarsın ortaya. Ondan sonra siyasi hedefe ulaşabilecek elimde ne araçlar var diye bakarsın. Onları koyarsın. Sonra o araçlarla o hedefe gidecek olan bağlantıları kurarsın. Bunları biz bütünlük içerisinde sahaya sürmeye başlarsın tek tek diye düşünülür veya kitapta öyle yazıyor. Ama tabii herkes aynı kitabı okumuyor diye tahmin ediyorum. O yüzden belki şuradan devam edebiliriz. Şimdi Türkiye'nin, Nihat Hoca'nın tanımladığı dört farklı bölgeden Türkiye'nin kontrol ettiğini düşündüğü bölgeler üzerinden ilerleyelim. Çünkü kontrol ettiğini düşündüğü diyorum. Çünkü tam da kontrol edilemediğini tahmin ediyorum Serhat'ın söylediklerinden. O zaman Nihat Hocam, sen bize şu yönetim mimarisi neydi ki orada bir değişim oldu? Bu değişim ne yönde oluyor ve niye oluyor konusunu biraz aç. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler açısından.
Şimdi Serhat'ın söylediği meseleden birazcık şey yaparak, giriş yaparak oradan devam edeyim olaya. Yani insanlar küreye bakarak herkes bir tahminde bulundu. Bir şeyler söyledi yani. Öyle yani küreye bakmadan konuşmadık. Yani yazılanlar, çizilenler, söylenenler bir arşivde duruyor. Böyle bir savaşı hiç kimsenin kazanamayacağını, bunun zaferini olamayacağını dilimiz döndüğünce herkes kendi şeyinden, hissesinden anlattı. Geldiğimiz niye peki böyle oldu da çok itibar edilmedi bu söyleme? Çünkü itibar biliyorsun yani bir fikre itibar politik gücü elde dolu tutanlara göre değişiyor. Yani eğer gücü ben elde tutsaydım kürede bunları gördüğüm gibi bu işe bulaşmazdım. Ama küreyi okuyanlar ve gücü elde tutanlar ve olanlar küreyi okuduklarında onların motivasyonları çok farklıydı. Geldiğimiz yer burada, ortada. Şimdi bu geldiğimiz yerde tabii İdlib'deki pozisyonumuz yavaş yavaş insancıl operasyonlara dönüşecek gibi gözüküyor. Yani koruma sorumluluğu. Yani artık rejimi değiştirmek, ona bir renk vermek, ruhunu derinliklerine nüfuz etmek gibi iddialardan vazgeçerek dar bir alanda yaşayan insanlara mercimek ve buğdaydan aldığımız vergileri sıfırlayarak koruma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz artık. Çünkü içeridekilere de şey yapamıyoruz, onları da düzenleyemiyoruz. Bir senin söylediğin mağaradan bakınca İdlib'tekine. Şimdi diğer yerlere de gelince, yani burada böyle bir devletin kurulacağını ya da kontrol edeceğini kim bilirdi falan? Abi biliyorduk, söylendi. Yani bunu kontrol edemezsin, yönetemezsin, sonuç buraya gidecek diye. Yani böyle bir zaferin, böyle bir savaşın zaferi olmaz ki. Yani bu türden bir savaşın zaferini kazanmış biri varsa göstersinler diye söylendi 8-10 sene önce. Ama yani cahil olduğumuz yolunda kararlar verilip ne kadar ödek, korkak, cahil, beceriksiz olduğumuz konusunda hükümler verilerek yola devam edildi. Geldiğimiz nokta ortada. Şimdi işin bu küçük adacık kısmına zaman boyutu açısından buraya bakarak bir şeyler söylemek mümkün. Şimdi bu koruma sorumluluğu İdlib'de ona doğru dönüşüyor. Yani rica edeceğiz şimdi Ruslardan. Onlardan da şunu rica edeceğiz. Esad rejimine söyle de M4'ün yukarısını bombalamasın. Bak adamlara yer falan yaptık. Artık bundan sonra sistemi onların size döndüreceğimize bakalım diye. Büyük ihtimalle. Şimdi o noktada bakınca bizim geri kalan kısımda da büyük bir başarı seyrede koyamadığımız ortada. Sebebi de şu. Birincisi şeyle ilgili. Geleceği nasıl okuduğunuzla ilgili. Hepimiz biliyoruz. Bir yerde bir düzen kurmanın esası, çünkü düzen kurumlarla ve umutlarla yaşar. Sizin geleceğe dair oradaki insanlarda bir algı yaratmanız da mümkündür. Yani ben 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra ne olacağını göremediğim bir yerde sizin düzeninize ya da sizin söylemlerinize %100 itaat etmez. Kendi aklım, tecrübem ve bilgimle kendime göre bir gelecek inşa ederim. Eğer gelecek varsa. Şimdi burada bir gelecekteki bir düzen inşa etmede birinci konu sizin bir gelecek tasavvurunuzun olup olmadığıdır. O zaman soralım. Yani bu Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, diğer bölgedeki yapıda birileri gelip karşımıza otursa bizim gelecekle ilgili anlatacağımız hikayemiz nedir, inandırıcı hikayemiz?
Nasıl bir model? Bize söylenmiyor. Biz o kadar anlamadığımız için olsa gerek yani konu.
Ha ya bana bir şey söyle. Mesela diyelim ki ben o bölgede oturan biriyim. Bana nasıl bir gelecek? Yani bu bina yapma meselesi değil. Bina yaparken 50 tane motivasyon var. Yani müteahhitin motivasyonu ayrı, siyasetçinin ayrı, çimento satanın ayrı. Oradaki bürokratın 6 aylığına gelmiş adamın motivasyonu var. Bana şunu söyleyeyim. Yani nasıl bir gelecek bir mimarinin içerisinde, siyasi mimarinin bir parçası olacak? Fırat Kalkanı ya da Barış Pınarı bölgesi ya da şeyler. Var mı böyle bir şey, algılıyor musun? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyor? Kastak durumundayız yani. Abi işte kervan yolda dizilir mi şey mi onu görmeye anlamaya çalışıyoruz. Şimdi denizse başarısız ya da başarı da geleceği göremediğimiz için bir şeyimiz yok, yol haritamız yok. Çünkü ne dedi biraz önce Mustafa Hoca? Bir politik hedef koyacaktır. Ya günün sonunda bu bölgeyi sosyalist bir ülke yapacağım. Bağımsız ülke yapacağım sizi. Ya da sizi acayip Müslüman yapacağız. Bayrağınız olacak, ordunuz olacak. Bu yani olur olmaz, önemli değil. Bunu söyleyemiyorsunuz. Çünkü Esad'ın ne olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Ya da Esad'ın yönettiği bölgenin ya da uluslararası hukukun bölgedeki güç dengelerinin, beklentilerin ana şeyi, unsuru şekillendirebileceğimiz konusunda bize bir şey meşruiyet sağlamıyor. O halde buradaki yapıların ne olacağını söyleyemiyoruz. Söyleyemeyince herkes günlük işe dönüyor. Ne olur günlük işler? Yapıyormuş gibi yapmak. Mesela yani kaymakamlık yapıyormuş gibi yapmak. Öbürü polislik yapıyormuş gibi yapıyor. Öbürü ekonomi düzeltiyormuş gibi. Bilmem herkes yapıyormuş gibi yapıyor. Ama bir sonrası için sorsan kapalı kapılar ardında, abi buradan bunu bilmiyoruz abi, ne olacağını bilmiyoruz diyeceksin. O zaten orada sistem çöküyor. Şimdi bu yapılıyormuş gibi yapmak bile düzgün yapılmadığı için, şimdi o düzgün olarak yapılması için bir takım dışarıdan ayı buluyor beyler. Yani insanlar dışarıdan görüyor, bu kadar da olmaz deyip onu ne yapıyoruz? Restore ediyoruz şu anda. Yani yoksa senin politik bir mimarin, yoksa bu yaptığın işleri neye göre düzenleyeceksin? Ben inanmadım. Şimdi yatırım yapacağım. Bir yatırımın geri dönmesi, en basitinden bir lokanta bile açacak olsanız 6 ay temizlik memizlik yaparsınız. Yatırdığınız parayı da hesap edersiniz 3 senede alacağım diye. 3 sene sonra kâra geçeceğim dersiniz. 5 yıllık bir vizyon lazım. Yani lokanta yaparken, kurarken bile 5 sene sonrasını görerek yapacağım. E şimdi bana bu 5 sene sonra bu bölgenin ne olacağıyla ilgili kim ne diyebilir ki? Yani güvenlik sistemi nasıl olacak? Mal mülk meselesi nasıl olacak? Vergi sistemi nasıl olacak? Eğitim nasıl olacak? Buradaki koşullar nasıl olacak? Ha, oraya bir tane üniversite kuralım. Ne olacak? Abi kuralım, başkasının parasıyla nasıl olacak? Ne olacak? Devletin parasıyla kuruyorsun. Gidersin bir bina yaparsın, bir tane leva asarsın, al sana üniversite. Yerse yani. Sorarsa bir de resim çektirirsin. Çok önemli değil o kadar yani. Albüme de koyarsın. Hatta iki de klip çekersin böyle üniversiteye giren çıkan öğrenciler falan. Sonra orada biter o iş. Şimdi nasıl olsa kendi paran değil. Başkasının parası, bir de üstelik içeride harcayacak olsam bu parayı Türkiye'de ufak tefek arıza çıkabilir. Orada o da yok. Dolayısıyla kaynakları maynakları istediğin gibi azıyorsun. Bu sefer karakteri değişiyor. Bakın başka seviyede siyasi bir yapıdan, entite olmaktan aslında kendisinin ekonomisini üreten bir yapıya dönüşüyor oradaki yapılar. Şimdi bu tabii siyasetçiyi, bürokratı, ondan sonra oradaki ticaretle uğraşanı, yatırımcısını, müteahhitini, şunu bunu birdenbire farklı bir yere doğru götürüyor. Yani böyle politik bir hikaye değil de herkesin kendi seviyesinde bir hikaye götürüyor. O yüzden bu iş herhalde çok fazla biraz çürüme durumu olmuş ki müdahale etmek zorunda kaldık. Bütün bunların ne olacağını derseniz valla şöyle, şimdi resme baktığımda benim gördüğümü söylüyorum genel olarak. Şimdi şu anda biz iflas etmiş bir iflas masasının tasfiye memuruyuz. Yani iflas etmişiz. Sistem iflas etmiş. Şimdi biz de bunu tasfiyeye memuruz. Artık şirketi yeniden ayağa kaldırmak konusundaki şeylerimiz bitti. Şimdi bu masada kalmış olan hurdaları murdaları satıp
yeniden yapılandırıp
alacakların bir kısım borçlarını ödeyip bir an önce bu dükkandan gitmeye bakıyoruz. Bunlar uzatmalar. Yani bir boşluk çıkacak ya, onun için yani şimdi bekliyoruz. Bunlar uzatmalar, onu söyleyebilirim. Yani bu İdlib'de de uzatmayı oynuyoruz. Burada da Fırat'ın doğusunda da uzatma. Biz tasfiye memuruyuz. Yani geldik şimdi. Tamam, bu şeye girdik işe 10 sene önce. Firma battı. Yani battı. Şirket battı. Şimdi tasfiye memuruna bakıyoruz. Buradan hiç olmazsa bir kısmının alacaklarımızın %5'ini falan tasfiye yapabilir miyiz? Tahsil edebilir miyiz? Şimdi biz buna genelde diyoruz. Böyle askerlikte bir kavram var. Arızalı sağlam diye. Yani arızalı sağlam şu. Yani arabanın tekerlekleri dönüyor, motoru dönüyor ama farının biri çalışmıyor. Silecekler çalışmıyor. Arkada sinyal gitmiş ama araba gidiyor. Şimdi o arızalı sağlam. Ama motor gümlemişse, şimdi biz de şu anda 10. yılın sonunda arızalı sağlam vaziyetindeyiz Suriye'de. Yani tamam, araba gidiyor. Fakat farlarımızın bir ikisi yanmıyor. İşte yukarıdan yağmur alıyoruz. Arkada stepne yok. O yüzden Suriye politikamız arızalı sağlam vaziyette tekeri döndürüyor. Çünkü motor kısmı bizde olduğu için biz işi götürüyoruz. O yüzden bütün bunların hepsi rahmetli Erbakan'ın dediği gibi pansuman tedbirler hocam.
Peki.
Pansuman tedbirler. Bunun sonuçlarının ne olacağını da belki önümüzdeki sene daha böyle kafamız net olarak konuşabiliriz diye değerlendiriyorum.
Peki bu arızalı sağlam durumunda Kaan, bizim bu yani kim ne derse desin bir sürü şey söylenebilir ama bizim Suriye'ye giriş, müdahale etme işimizin arkasında esas itibariyle PKK, PYD oluşumu ve bunun Türk sınırında yapılanması vardı veya Türk Devleti'nin bu konuda duyduğu endişe vardı. En başından beri ben hani Türkiye'nin IŞİD'den algıladığı tehdidin çok daha büyüğünü PKK veya Kürt oluşumlarından algıladığını düşünenlerdenim. O zaman hani Nihat Hoca'nın sınıflandırdığı bölgelerden HDP'nin kontrol ettiği bölge dediği, işte Serhat'ın sınırımızda oluşmuş bir yapıdan bahsettiği, bu bölgedeki Türkiye'nin durumu ne? Hani Nihat Hoca Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde bir arızalı sağlam durumu olduğunu söyledi. PYD'nin kontrol ettiği bölgelerle ilgili Türkiye'nin duruşu, görüşü ve bundan sonraki politikalarıyla nasıl bir bağlantı kuracaksın? Şu ana kadar nasıl getirdik oradaki işleri?
Şimdi aslında biraz da hemen başlangıç noktasına ekmek lazım. Yani Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarıyla ilgili, yani şimdi notlarıma bakıyorum. Yani Şahfırat operasyonunun başlangıç mantığını eğer Türkiye teknik anlamda devam ettirebilseydi, bölgedeki yerel güçlerin, silahlı güçlerin, otonom güçlerin, farklı siyasi hedefleri olan, farklı başkentlerle farklı siyasi hedefleri olan yapılarla bunu devam ettirebilseydi, belki bu Nihat Hoca'nın söylediği bu arızalı sağlamlık içerisinde biraz daha hareket edebilirdi. Şunu unutmamak gerekir. Çok sık kullandığım bir örnek var. Soğuk Savaş döneminde NATO kapsamında Suriye müdahale için kabaca 60 yıl teçhiz ettiğiniz, donattığınız bütün doktrinini, eğitimini, her şeyini bugün konuştuğumuz M4, M5 karayolları üzerinden, o günkü şartlarla aynıydı bu. Yani Süveyş coğrafya üzerinden gittiğinizde değişen hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz arazi üzerinde, teknik anlamda, coğrafyada. Şimdi bölgeye gittiğiniz zaman zırhlı araçlar palet attı. Yani 60 yıl bir iş için uğraşıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar bunun eğitimini veriyorsunuz ve palet attı. Yani rakamlar açık kaynaklarda çıktığı için söylemekte mahsur yok. 50'nin üzerinde zırhlı araç gitti. Bunun yani 4'te 3'ü palet attı yolda. Farklı kilometrelerde. Bunların hiçbirine, tırnak içinde söylüyorum, halel gelmeden geri getirdiniz. 3 hafta, 1 ay içerisinde. Yani peyderpey toplayarak, yani türbeyi getirdiğiniz gibi orada türbenin dışında başka bir şey daha, yani gitti, yavaş yavaş daha geri geldi. Şimdi bu mantıktan baktığımız zaman sisteme palet attı bir kere. Yani düğme bir kere iliklenmesi yanlış başladı ve arkasından boğaza geldiğinizde toparlayamadınız. Şimdi benim teknik okumam bu Türkiye'nin. Daha sonraki 3 büyük sınır ötesi operasyon içerisinde girdiğiniz bölgelerde farklı dinamiklerle karşılaştınız. Her gittiğiniz dinamik içerisinde özellikle Türkiye'nin bir milli güvenlik tehdidi ve bir numaralı milli güvenlik tehdidi olarak algıladığı Milli Güvenlik Kurulu kararlarına baktığınız zaman dönem içerisinde oradaki Kürt terör yapısının nasıl bir evrimleşme içerisine geldiğini de gördünüz. Şimdi ben şunu çok önemsiyorum Türkiye'nin gelecekteki güvenlik yapılanması ile ilgili. Bu hem çok kolay başarılabilir, Türkiye'nin milli güvenliğindeki tehdit unsurunun minimize edilmesi anlamında ya da manage edilmesi anlamında, kontrol edilebilir, sürdürülebilir, yönetilebilir anlamında, hem de çok zor bir süreçle karşı karşıyasınız Kürt terör yapısı ile ilgili. Kolay baş edebilirsiniz. Farklı unsurlarla, farklı aktörlerle, bölgesel ve bölge dışı aktörlerle devam edebilirsiniz ve anlaşma yoluna gidebilirsiniz PYD ile ilgili. Eğer bunlarda aksaklıklar ortaya çıktığı zaman bu alanı nasıl kontrol edeceksiniz ve Türkiye'nin içerisine doğru olan süreci, oradaki askeri yapınızı, oradaki kurduğunuz mimari yapıyı, sivil yapıyı nasıl kontrol edeceksiniz? Burada çok ciddi bir sorun var. Şunu hatırlatmakta fayda var. Bölgedeki terör unsuru, askeri anlamda söylüyorum, Doğu blokuyla Batı blokunun Soğuk Savaş'ta geliştirdiği gayri nizami harpler konusunda iki taraftan da eğitim alıyor mesela. Yani bu ciddi bir konu.
Enteresan.
Ve PYD dediğimiz bir konu sadece Türkiye'nin kontrol ettiği alan değil. Haritayı gözümüzün önüne getirdiğiniz zaman aşağı doğru bir kama gibi inen Derazor bölgesine doğru bir genişlemesi var. Şimdi Fırat Havzası dediğimiz zaman, ya ben sürekli üzerinde duruyorum bu coğrafi yapılanmaları. Fırat Havzası'nın doğusu ve batısı arasındaki o aşağı doğru inen çizgiyi kontrol ettiğiniz zaman, Türkiye çok çok unutmuş olabilir bunu. 200 kilometre aşağı inmeye kadar konuşuldu bir dönem, askeri operasyonlar başladığı zaman. Yani ya hayatında kimse 200 kilometre arabayla bir direksiyon sallamadı. Bu hani bıraktık askeri bir operasyonu.
Tankla gitmeyi bıraktık diyorsun.
Tabii yani çölde hayatında kumlu arazide, farklı coğrafyalarda değil cip, değil askeri bir araç, otomotiv kullanmamış birisinin biz 200 kilometre aşağı ineceğiz demesi, bu kognitif map'te, yani bilişsel yani loblar arasındaki ilişkilerde sorun olduğunu gösterir. Yani orada bir yapılanmada sorun vardır yani. Nasıl algılıyorsunuz süreci? Dolayısıyla çok ciddi bir terör örgütünün çok ciddi bir eğitim doktrin sürecinden geçtiğini anlamak gerekir. Ben şunu soruyorum. Bana PYD'de görev almış, yani terörist kimliğiyle, yani tetik çekebilecek nitelikte, bunun arka planındaki yapılanmasını geçtim, bir portresini çıkartın. Bunun nasıl bir teçhizatı var, nasıl bir yapılanması var, nasıl doktrin oldu, nasıl eğitimden geçti. Şimdi bunları çok ciddi şekilde ortaya koyup çalışılmazsa, teknik boyutunu söylüyorum, yani mimariden kastım, teknik boyutu kastım bu. PYD teröristi nedir? PYD teröristin arkasındaki lojistik yapı nedir? Bunun arkasındaki doktriner yapı nedir? Çünkü netice itibariyle rakamlar Türkiye'nin kontrol edebileceği ve mücadele edebileceği rakamlar ötesine geçtiği gözüküyor. Yani çift haneli binlerden bahsediyoruz. Bunun nasıl kontrol ve çok kompleks bir yapıya dönüştü bu siyasi anlamda da. Dolayısıyla
40 binlik altındaki kişiden bahsediliyordu. Değil mi? Rakamlar olarak onu da koyarsak.
Evet, evet. Evet. Yani bu gerçekten çok muazzam bir rakam. Türkiye gibi bir ülkenin baş edebileceği. Dolayısıyla bunun bir teknik boyutunun bu bir yönü var. İkinci boyutu siyasi yönü. Şimdi olayın ne kadar farklı bir boyuta geldiğini ifade edin. Yani gene Atlantik ötesinden örnek verelim. Başka bir boyutu itibariyle. Bugün Amerika seçimlerinde biliyorsun sadece başkanlık seçimi olmayacak. Kongrede de yenilemeler var, seçimlere gidiyor. Amerikan tarihi ilk defa keldani bir aday, Cumhuriyetçi Parti'den aday mesela. Suriye keldanisi. Şimdi demin Serhat Hocam söyledi, biz bölgeyi tanımıyoruz. Bölge, bunu daha önceki programlarda da söyledim. Çok dar, Türkiye'nin kontrol ettiği alanı söylüyorum. Yani bıraktık Suriye'nin tümünü. Terro incognita'dır bizim için. Biz bunun bilişsel haritasını çıkartamıyoruz da. Çok ciddi bir zorlanmayla, bırakın yani siyasetini oluşturmayı, yapının nasıl bir yarını görmeyle ilgili olan süreçte. Dolayısıyla bir terörist yapıyla bir portre çizmek gerekir. Yani bunun adının sayının konması gerekir. Boyu, tipi, taşıdığı teçhizat, mühimmat, kullandığı taktik. İki, siyasi boyuta geliyoruz hocam. Siyasi boyut bunun çok daha karmaşık bir yapı olduğunu gösteriyor bize. Yani mahalli seçimler, mahalli idareler, üst siyaset yapı, bunun diğer ülkelerle olan ilişkileri, büyük güçler anlamında söylüyorum, büyük güçlerle olan ilişkileri portreyi çıkartalım. Yani biz tırnak içinde söyleyelim, kaç dil konuşan PYD'nin siyasi yapısını manipüle eden, onu dizayn eden mimarla karşı karşıyayız. Şimdi bizim mimara bakmak gerekir. Bir de PYD'nin mimarına bakmak gerekir siyasi anlamda. Dolayısıyla bunların zihinsel yapılarını, portrelerini çıkartmadığımız zaman şöyle söylemek gerekir. Yani gölge dövüşüne döner bir süre sonra süreç. Yani muhatabınıza savurduğunuz Mike Tyson'ın benim hatırladığım dönem, yani bizim dönemin Mike Tyson'ı 1.5 ton yumruk atıyor. Hiçbir şey ifade etmez. Yani burnunuzun 1 santim ötesinden geçen 1.5 tonluk bir yumruk hiçbir etki yapmaz. Yani sabot mermisi gibi, tankçılar gibi sabot mermisi gibi. Yani sizin 10 santim ötenizden geçse sabot mermisi hiçbir şey yapmaz. Çünkü kinetik enerjiyle çalışacaktır, çarptığı yeri tahrip edecektir. Yani siz muazzam operasyonel yetenekteki bir askeri süreçte yumruk atabilirsiniz, zırhlı birlikleriniz gidebilir, hava kuvvetleriniz kullanılabilir. Ama hedefi vurmadığı an, o 1.5 tonluk yumruk, hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla beni asıl ilgilendiren konu, anlamaya çalışan birisi olarak ifade edeyim, bu kognitif map'i nasıl oluşturacak Türkiye? Yani ben kendi çapımda, kendi imkanlarımda, işte okuldaki odamda, imkanlarım çerçevesinde bir şey düşünmeye çalışıyorum ama siyaseten doneleri, emareleri toplamaya başladığım zaman farklı bir manzarayla karşı karşıya kalıyorum.
Peki, Serhat, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler, PYD'nin kontrol ettiği bölgeler üzerinden hocalar geçtiler. İstersen sen de o konularda bir şey söyle. Ama esas olarak istersen İdlib'e doğru şöyle bir gir. İdlib'de neler oluyor? O coğrafya nasıl? Oradaki sorunlar neler? Ve onu konuşarak sonra yavaş yavaş da bitirelim.
Şimdi isterseniz ikinci söylediğinizden başlayayım ben. Burası, yani İdlib denilen alanda diğer bölgelerden farklı olarak Türkiye'nin kontrol altında tuttuğu bir bölge yok aslında. Yani tamam, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda da bir sürü sorun var. Her birinde etkinliğimizin dereceleri birbirinden daha farklı. Yani belki Fırat Kalkanı'nda daha organize bir yapı var, Barış Pınarı'nda daha az. Hani bu daha etkinlik anlamında demiyorum. Biraz daha erken başladığı için daha organize olmuş olabilir. Her neyse. Fakat orada bir dereceye kadar olayların gidişatına sadece fikirsel anlamda değil, kurumsal anlamda da yön verebileceği bir pozisyonu ve varlığı var. Fakat İdlib'deki durum öyle değil. İdlib'de Türkiye'nin bir kısmı daha önce Astana ve Soçi çerçevesinde kararlaştırılan ve misyonu zaten, yani görevi, işlevi ateşkesi gözetlemek olan 12 tane askeri gözlem noktası vardı. Buna ek olarak Ocak ayının sonundan itibaren çatışma sürecinde ve sonrasında inşa edilen, sayısı şu anda gerekli değil, çok sayıda da ileri karakolu var. Yani üst bölgeleri bulunuyor. Fakat bu askeri varlığının dışında Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda vesairede olduğu gibi oraları yöneten ya da yönetme iddiasında bulunan, yani becerip becermemek ayrı bir mevzu, yapıp yapabilmek ayrı bir mevzu, fakat oraları yönetme iddiasında bulunan bir yapısı yok.
Yani Serhat, kusura bakma, bir şey söyleyeceğim. Ya şu bizim jenerasyon Texas Tom Mix okumuştur ya. Yani bir Kulver Kalesi var. Kulver Kalesi'nin etrafı çevrili. Onun etrafında da Kızılderililer dolaşıyor. Ara sıra Ranger'lar at arabalarıyla şey götürüyor, işte böyle sen söyle, erzak götürüyor. Yani şimdi sen İdlib'de olanı hocam,
he? İdlib'de böyle bir durum var.
Kulver Kalesi'nde oturuyoruz. Ya yüzbaşı Tom X orada, Suzan da orada. Kızılderililerin etrafta böyle dolandığını falan mı söylemek istiyorsunuz Erhat?
Hocam, sizin kadar iyi ifade edemesem de hiç.
Buna benzer bir şey.
Yani durum bu, evet. Durum bu. Yani hani İdlib'deki durum çok daha böyle orada olası bir çatışma durumuna hazırlık ya da çatışmanın gerçekleşmesi halinde bunun yavaşlatıp büyük bir kitlesel göçü nasıl çatışmayı yavaşlatıp belli alanlara, sınırlarıma endeksleyen bir askeri varlık var. Diğer bölgelerle alakası yok idi.
Yani tamam da kim kimle çatışacak Serhat? Bir de ona bir açıklık getir. Yani çatışma bekliyorsun da kim kiminle çatışacak?
Çatışırsa eğer rejimin, yani Suriye'nin, Rusya'nın ve İran'ın desteklemiş olduğu Suriye ordusunun bu bölgedeki silahlı grupların tamamıyla. Bu silahlı grupları da 3 ana kategoriye ayırmak mümkün. 1- Hardcore El-Kaideciler. 2- Eski El-Kaideciler yapıp şimdi daha ılımlılaşanlar. 3- Özgür Suriye ordusuna katılan, geçmişin daha radikal, şimdinin daha ılımlı muhalefeti.
Peki Türk ordusu burada nerede? Yani onu nereye koyuyoruz?
Türk ordusu burada, Suriye ordusunun sınırları böyle, yani Rusya ile varılan mutabakat çerçevesindeki sınırları koruma niteliğinde bir misyon üstlenmiş gibi.
Ha, yani bu, yani şöyle, şimdi yani Suriye ordusunun senin söylediklerine saldırabilmesi için bu bariyeri ya da Türk ordusu kurduğu bariyeri geçip arkasına gitmesi lazım. Ya da havadan ya da topla bunu yapması lazım.
%70'inde öyle. Senin bu... yani bazı alanlarda doğrudan karşı karşılar ama %70'i dediğiniz gibi.
Yani şimdi senin bu söylediğin çatışma opsiyonlarından o gelişebilmesi, yani bu opsiyonun gelişebilmesi için yani rejim ordularıyla bunların Türkiye'yle önce bir savaşıp bir gedik açıp Ruslar, İran ya da Suudi rejimin ondan sonra bunlara saldırması gerekiyor. Demek o zaman düşündüğümüzden daha karmaşık gözüküyor ortalık.
Evet, durum bu.
Yani İdlib'de bir dinamik vardı. İşte bir çatışma, sonra ateşkes belli bir süre, sonra tekrar çatışma falan. Şimdi o dinamiğin biraz değiştiğini, aranın açıldığını görüyoruz ki o aranın açılmasının nedeni herhalde Türkiye'nin burada Serhat'ın söylediği %70 dediği sınır alanı bir sert sınıra neredeyse dönüştürmüş olmasıyla alakalı. Yani hani boncuk taneleri gibi veya tesbih taneleri gibi kulüver kalelerini yan yana dizip orada bir sınır hattı oluşturmuş durumda Türkiye şu anda. O zaman bir sonraki çatışma daha öncekiler gibi belli bölgenin Suriye kontrolüne geçmesini sağlamanın ötesinde bir şey olacak herhalde. Herkes bunu görüyor ve buna hazırlanıyor tahmin ediyorum.
Ben bir süredir bunu söylemeye çalışıyorum. Hani belki okudunuz, yazmaya da çalıştım buna ilişkin şeyleri. Bir daha çatışma çıkarsa önceki çatışmalara benzemeyecek. Yani çok başka bir şey olacak. Şu hali hazırda bunun olmadığı yerler var mı? Var. Şimdi hani bizi izleyenlerin çok detaya boğmaya gerek yok. Ama M4 üzerinde bazı noktalarda doğrudan rejime bağlı unsurlarla diğer silahlı grupların yani muhalefet safındaki neyse işte rejim karşıtı saftaki silahlı grupların sadece yüz yüze geldiği bazı yerler var. Orada zaten ufak tefek itiş kakış oluyor. Ondan bahsetmiyorum. Ama onun dışında ana arterleri, kritik bölgeli, stratejik İşte konuşulanma noktalarına, lojistik hatlara baktığınızda buraların çoğunda biz varız. Dolayısıyla hani bir çatışmanın meydana gelmesi, işte rejimin 3 köyü alıp 5 köyü de tutması ya da işte diğerlerini köşeye sıkıştırması falan şeklinde cereyan edecek bir şey değil. Yani burada bir kavga çıkarsa bu kavga çok büyük ve çok sert bir şey olacak. Öncekilere hiç benzemeyecek. Dolayısıyla sanırım buradan da şeye geçebiliriz. İdlib'de bu geçen cumartesi günü başlayan 9 numaralı gözlem noktasındaki çekilme de aslında bununla birlikte düşünülmeli. Şimdi isterseniz teknik bir şey söyleyeyim. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Söylediğim gibi Rusya ve İran'la anlaşılır hareketler. Rusların da bunun karşısında gözlem noktaları var. İran'ın da bazı gözlem noktaları vardı. Bunlardan 8 tanesi hali hazırda bizim doğrudan erişimimizde olmayan alanlarda kaldı. 9 numaralı yani geçen hafta cumartesi günü boşaltılan Norveç 2019 Ağustos'undan beri geri kalan noktalarda, geri kalan üst bölgelerinde yani şey Soçi Anlaşması ile Astana mutabakatı ile neyse işte bu şeylerde geçen Şubat ve Mart ayında yani oralar bizim diğer birliklerimizle arasında Suriye ordusu var. Bu gözlem noktalarının dışında 3 tane de hocamın bahsettiği ilerideki kaleler var ya, Serakıp'ın içerisinde kalan öyle 3 nokta vardı. Şimdi çekilmeye başlandı deniyor ya, bunlarda bir hareketlilik var.
Evet.
İlkinden çekilme başladı. Bence bunu yakın, çok yakın bir zamanda, çok yakın bir zamanda düşman hatlarında kalan birliklerimiz çekilecekler. Çünkü orada yumuşak karın oluşturuyorlar. Ama nereye gelecekler? Benim gördüğüm bunlar yeni inşa edilen ve sınırdaki belki hani az önce bir Kudüs altı bir sınır var dedim ya aralarında böyle oraları takip etmeye gidiyorlar. Yani hani bunlar çok büyük bir Türkiye'ye falan dönüyor değiller. Türkiye'ye tam bir çekilme falan uyguluyor değil. Oralara doğru çekiliyor. Dolayısıyla sebebi ne olursa olsun, bunun arkasındaki stratejik mantık ne olursa olsun, şu anda orada olup biten şey bir sonraki rahatlı mı tartışılır. Bence değil. Ne için savaştınız ayrı bir şey, tamam mı? Kabul ediyorum bunu. Veyahut bu o konuda bir şey söyleyemem. Asla iddia olmadım. Ama benim gördüğüm açık kanların geldiği işte içerideki bir takım yeni oluşturulan bölgelerin takviye edilmesi şeklinde geçiyor.
Bir şey ekleyebilir miyim hocam? Yani Serhat hocamın söylediklerine
Tabii.
Devamen olması anlamında.
Evet.
Şimdi muharebe alanının coğrafyasını, kuvvet yapısını ve muharebenin zamanını tespitle ilgili bir adım önde olan her zaman avantajlıdır. Yani ille kazanacak anlamı değil ama bir avantaj kendisine bir en azından kimi sürpriz unsurları çatışmaya ilgili kendisine barındırabilir. En azından bir kurmay subay böyle düşünür. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Serhat Hocam'ın söylediği gibi nerelerde toplanacağı belli olan bir yığınak yapıyorsunuz. Araziye siz zorluyorsunuz. Yani karşı taraf açısından düşünüyorsunuz. Rejim açısından bakalım. Türkiye'yi bir yere sokuyorsunuz. Siyasi, askeri ve alan hakikaten çok dar. Şunu ifade etmek gerekir. Şubat-Mart, bu seneki Şubat-Mart sürecinde İdlib'deki bu yerinden edilen insan sayısının Birleşmiş Milletler'in rakamları 1 milyon olduğu söyleniyor. 9 sene içerisindeki savaşta bu kadar yoğun bir yerinden edinme olmamıştı. Şimdi bu kadar kısa süre içerisinde 1 milyon. Şimdi şunu çok iyi hesaplamak lazım. Ben bir Türk müzakerecisi olsam, yani bu işlere resmi anlamda katılan birisi olsam muhataplarımla şunun hesabını sorarım ben. Suriye nüfusunun kabaca %25'lik, %27'lik kısmını ben yani 7 senedir besliyorum yani. Ve bu rejime muazzam bir avantaj sağlıyor. Bunun inanılmaz bir maliyet boyutu var. Yani rejim İdlib'i bu alanda bir çatışmasızlık bölgesi olarak kullanarak kuvvet teksifini diğer alanlara yaydı. İşte güneye yaydı, doğuya yaydı, işte batıdaki sürece yaydı. Ben tırnak içinde söylüyorum, yola çıkarken rejim değişikliği için çıkmıştım. Emevi camisi için çıkmıştım. Ama son iki senedir şimdi asker Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarındaki yoğunluk sürecine baktığınız zaman kabaca yani 17'nin ortalarıyla 19'un başları gibi. Yani kabaca 1,5 senelik bir süreçte çok yoğun bir şekilde geldi. Rusya'nın müdahale tarihine bakıyorsunuz, 2015'te sürece dahil oldu askeri anlamda, teknik anlamda. Yani Türkiye ileride Nihat Hocam'ın başta söylediği gibi tarih yazılacaksa rejimin ve Rusya'nın elini güçlendirecek bir siyaset güttüğü yazılacaktır şeye siyasi tarihte. Suriye'de
video olmayabilir ama sonuç bu aslında.
Yani. Sonuç olarak, evet. Yani sonuç olarak bunu yazacaklar. Yani rejimin elini güçlendiren nüfusunun kabaca %25'ini besliyorsunuz ve sorumluluğunu alıyorsunuz. Dolayısıyla İdlib'deki bu süreç gerçekten çok farklı. Yani Serhat Hocam'ın söylediği, yani eğer olursa düğümün üzerine bir düğüm dağıtılacak. Yani Gordiyon düğümünü çözmek için değil, ona daha sert düğümler atılacak gibi gözüküyor İdlib için.
Peki Nihat Hocam, şimdi Suriye'deki haritaya ve bölgelere bakınca aslında Suriye rejiminin harekete geçebileceği pek bir bölge kalmadı. Yani Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri oraya doğru bir Suriye operasyonuna asla müsaade etmiyor. Hatta güneyden bir iki kere Ruslar destekli Suriye rejimi bir şeyler yapmaya çalıştığında hemen çok sert karşılık verilerek durduruldu. Ve hatta işte Rusya menşeli kiralık askerlerin vurulduğu da söylendi. Dolayısıyla orada yapabileceği çok bir şey yok. Kuzeyde Türkiye'nin kontrol ettiği alanlara doğru bir hamle yapsa orası zaten doğrudan Türkiye'nin karşısına almak olacak. Geriye bir tek İdlib'de bir şeyler yapma fırsatı ve imkanı kalıyor. Zaten Suriye rejiminin de çok fazla sahada bir anda harekete geçebilecek bir durumu yok. Bütün bunlar İdlib'i gösteriyor. Böyle bir resimde Türkiye'nin bir takım Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelerde kalmış gözlem noktaları ve işte kalelerini boşaltarak daha güvenli bölgelere çekilmesi ve oradaki yapılarını tahkim etmesi askeri açıdan baktığımızda mantıklı geliyor bana. Bilmiyorum sen bu konuda ne diyeceksin ve bu bize bir şey işaret ediyor. Yani başka bir yeni bir çatışmaya da Türkiye'nin o anlamda hazırlandığını da işaret ediyor bana.
Ya Mustafa Hocam şimdi biz tabii Suriye haritasını önümüze koyduğumuzda hani sen başta kurgu yaparak sırayla anlatma yoluna gittik ya. Şimdi büyük ihtimalle Esad da haritanın önüne geçip elini beline koyduğunda haritasındaki gördüğü her bir bölge için aklından muhtemelen şöyle bir şey geçiyor. Yani Kürtler, daha doğrusu PKK'nın, PYD'nin kontrol ettiği bölgeyle ilgili çok büyük bir kaygı duymuyor. Ama ikinci dereceden bir kaygısı var sonuçta. Yani nedir o? Oraya bakıp onunla işbirliği yapıp Türkiye'ye karşı ne yapabilirim ya da onun geleceğini Amerika seçimlerinin belirleyeceğini falan düşünüyor. Ben nasıl düşünüyorsam, ya biz nasıl tartışıyorsak, büyük ihtimalle PYD'nin başındakiler de Esad da Amerikan seçimlerine bakıyor. Bu ne demek? Şimdi biz demek ki burada ne olacak sorusuna doğruya yakın cevap vermem için Amerikan seçimlerini bekleyeceğiz. Eğer seçimlerde Biden çıkarsa bu programda başka şeyler konuşacağız. Ne olabileceğiyle ilgili. Yok, Biden değil de Trump kazanırsa var olan şu andaki mevcut Türkiye'nin de dahil olduğu Doğu Suriye'ye ilgili politikaların üzerine biraz daha tartışacağız. Şu an Türkiye o işin bir parçası. Evet. Yani dışında falan değil. Ha, Esad ikinci olarak baktığında Türkiye'nin baktığı kısma bakıyor ama şey kontrol etti, doğrudan kontrol etti. Bence oradan çok fazla şey dertli değil. Şöyle dertli değil. Bir defa dertlenmeniz için birkaç tane temel faktör var. Bir, coğrafya sizin için ne mana ifade ediyor? Kaan da söyledi. Yani dümdüz bir yer. Yani çok öyle oraya dayanarak bir gerilla savaşı falan yapamazsınız. Bir de Türkiye'nin kontrol ettiği yerde ideolojik formasyon deform olmuş durumda. Yani şey yok. Artık yani böyle hani özgür sürüyoruz falan diyorsunuz da iş aslında bir anlamda hizmet sektörüne dönmüş durumda. Yani böyle ideolojik bir şeyden çok güvenlik şirketimiz var. İşte abi parayı veren gider falan. Dolayısıyla bu bir devlet güvenliği açısından böyle iç savaştan çıkmış 10. yılını yaşayan bu ülke için çok manalı ve korkulacak bir durum değil. Bu 11 tabii 1000 dolara 1100 dolar verirsin alırsın şirketi. Önemli değil. Yani bu hisseyi isteyeyim alırsın. Bir de becerikli zaten o kültürün bir parçası. Şimdi Esad'ın en fazla belki dertlendiği yerlerden biri İdlib. Çünkü İdlib kitabın yazdığı o bir yere sırtını dayayarak bir gerilla savaşı, bir ayaklanmayı genişletme imkanı verir mi? Büyük ihtimalle bunu soruyor. Niye? Cebin içerisinde bir yeterli popülasyon var, bir nüfus var. Bu nüfusun bir ideolojik şeyi var, konsantrasyonu var. Ki hala bağımsız şeyini koruyor. Türkiye'ye rağmen koruyor. Bir de arkası var tabii. Yani coğrafi derinliği var onun açısından. Sınır doktrini açısından uygun bir yerde. Ama şunu da görüyor aynı zamanda. Eğer diyor, biz İdlib'i tartışacaksak İdlib'in ne olacağına İdlib'deki gelişmeler karar vermeyecek. İdlib'in stratejik bir de ne olacağına kararı Türkiye'nin Libya, Türkiye'nin Kafkasya'daki politikaları, Suriye, Rusya ile ilişkileri verecek. Yani çünkü bu bir yere bastığımızda sesin başka bir yerden çıkmayacağının garantisi yok. Bunu bütün olarak düşüneceksin. Sonuçta Rusya ile dans ediyorsunuz. Yani İdlib konusunu hiç yokken siz tam böyle konsantre olmuş Karabağ analizleri yaparken böyle Kafkas haritasına bakarken arkadan bir ses geldiğinde döndüğünüzde işin oradan patladığını duyabilirsiniz. Ya da Libya'dan patladığını duyabilirsiniz. Şimdi demek ki o zaman biz bu şeyi ihtiyatı kenara koyarak bu şeyi tırnak içinde söylüyorum. Yani bunun başka yerden de basınçla buradan sonuç verebileceğini koyarak şunu görebiliriz. Bir, önümüzdeki süreçte bu mevcut tartışmalar bağlamında görüyoruz ki Türkiye'nin de Libya ve şeye giderek Kafkaslardaki politik angajmanı ve odaklanmasıyla askeri açıdan Libya Suriye konusundaki ısrarı ve öncelikleri değişmeye başlamıştır. Onu görüyoruz şimdi. Çünkü bu çekilme kararı uzun müzakerelerden sonra oldu. Ruslar çok bastırdılar. Abi, gidiyorsunuz buradan diye. Çünkü bunun askeri bir mantığı yok. Yani düşman olarak tanımladığınız bir kuvvetin sizin domates, peynir, zeytin gönderdiğiniz askerlerinizin etrafını çevirip oturmuş olmasına rıza göstermeniz bile yani size inanılmaz cesaret madalyası vermeyi gerektiren bir durum. Yani nasıl olur da bir düşman hattının bu kadar kilometre içinde askerlerinizi barındırırsınız? Yani bu askerlik kitapları açsanız ya da bir akademide kurmaylardan birine ödev verseniz bu konuda görüş belirtin diye büyük ihtimalle bu yapılabilir diyenin hepsini sınıfta bırakırsınız. Ama cesaretinizi tabii hayranız yani. Buna rağmen başkasının canı olunca rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Sorun yok. Şimdi bunu buraya koyduğumuzda önümüzde iki tane opsiyon var. Bir, bu çekilme süreci M4'ün dışında. Acaba zaman kazandırma açısından Rusları ve rejimi rahatlatır mı bir müddet? Önümüz kış. Yani M4'ü açarsa, yani mesela Latki üzerinden şeye, Halep'e yolla açılırsa, Türkiye'ye bir mevsim daha imkan sağlar mı kış geçince, bahara kadar? Hadi abimiz kış biraz da baraka maraka yaptın, arıza çıkar mıyım? Sen buradan çık, M4'ün kuzeyine git. Orada ama bu gözüm de bunun üzerinde. Şimdi bunun ondan sonraki süreçte, yani zaman kazanılacak bu platoya geçecek. Şimdi ondan sonraki süreç şu. Ya Serhat'ın ya da Kaan'ın söylediği gibi bu işten sonra rejim ve Rusya başka yerlerdeki gelişmelere de bağlı. Sadece öyle mesela Amerikan seçimleri, Kafkasya'daki, Libya'daki, Doğu Akdeniz falan yani onlara bağlı. Ya da gerçekten buranın dinamiğiyle acaba burayı bir çatışma olmaksızın sorunu çözüp sisteme entegre edelim diye bir yaklaşıma girer mi? Yani İdlib'in içindekiler ve rejim. Şimdi ona verecek cevap büyük ihtimalle oradakilerin ideolojik duruşu bilmem ne. Ya da biraz önce Serhat'ın dediği gibi burada çoklu kombinasyonlu bir çatışma mı ortaya çıkar?
Burada şey mi, şöyle mi anlamam lazım? Aslında burada çatışmanın dinamiğini belirleyecek olan veya İdlib'in geleceğini belirleyecek olan Rusya'nın bütün bu gelişmelerle ilgili ne düşünüp bir noktada taraflara ne söyleyeceği olacak herhalde.
Yani şöyle haklısın.
Biz yani Türkiye zamanı oynamayı tercih edecek muhtemelen. Suriye bundan mutlu olacak mı en azından kısa vadede. Ama esas herkes sonuçta bahar aylarına doğru Rusya'nın ne yapacağı konusunda bir beklenti içinde olacak.
Biz öyle olmamız gerekiyor. Çünkü bahara kadar Libya'yı göreceğiz. Azerbaycan, Ermenistan...
Bu arada Türkiye'de da ciddi bir yığınak yapıldığını söylemem lazım. Türkiye'nin F-16 gönderdiğine dair askeri havaalanı üstüne bir sürü haber çıkıyor basında.
Yani şimdi oradaki durumu göreceğiz. Onlar sakinleşecek. Tabii bu arada Amerikan seçimi olacak. Onun nasıl kim gelecek iktidara onu göreceğiz. Şimdi böyle bir yerde şeye baktığınız zaman İdlib Suriye'nin ne kadarını oluşturuyor coğrafi olarak? Artık şu an %1-2 mi?
Yani şu anda 2800 kilometre kare bir alan hocam.
Yani şöyle, yani sonuçta çıkıp da 278 bin kilometre karelik Suriye'de, 280 bin kilometre karelik, minnak bir yer kaldı, minnak. Yani öyle oraya bakarak, oraya dayanarak bundan sonra oradaki işte El-Kaide bağlantılı radikal grupların bir karşı gerilla harekatı başlatarak Şam'a günün sonunda gireceklerini 20 yıl sonra falan söylemek biraz fantazi olur. Yani teknik olarak mümkün gözükmüyor. Çünkü bu arada onlar 20 yıl bunu götürecek de 20 yıl Türkiye'de ne olur mesela? Yani bütün bu tartışmaları getirdiğinizde. Şimdi o yüzden böyle bir küçük bir alanın tartışmalı bir veya çatışmalı bir olarak kalması tabii ki Rusya'nın da işine geliyor. Manevra olarak bunu istediği zaman kullanacak. Yani bunu başka biri için kullanabilir. Libya ya da için Azerbaycan ya da oraları bu İdlib için kullanabilir. Çünkü bunun getirdiği bir de maliyet var. Bence o yüzden herhalde bu çekilme olayı Türkiye'de aynı anda birkaç yerde çünkü uğraşmak zorunda. Türkiye için de bu sınırsız ve sonsuz kaynaklar anlamına gelmiyor sonuçta. Değil mi? Savaş demek para demek. Bir merminin kaç para olduğunu biliyor musunuz? Yani onun için bu noktada baktığınızda ben bu çekilme işleriyle beraber bu muhtemel çatışmayı belki kışa, önümüzdeki bahara ötelenebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir insani trajedi var sonuçta. Yani Rus da bunun hesabını, kitabını yapıyor. Şimdi tabii öbür taraftan da tartışma var değil mi? Yani mesela Libya'ya Wagner'i götürdünüz, yok şunu götürdünüz, yok bunlar şuraya gitti, yok buraya gitti diye. Bir de altyapı yapıyoruz psikolojik baskı yaratmak için. Var doğru veya yanlış ama böyle bir kamuoyu da oluşturuyor. O yüzden benim kişisel kanaatim bu çekilme işinin başlaması, bu işin çatışmanın ötelenmesi için ötelenmesi bakımından bize bir gösterge diye düşünüyorum. Yani bu 9 numaradan sonra diğerleri de yavaş yavaş içeriye doğru çekilirse M4'ün kuzeyine doğru onun gelip Rusların ve Suriye rejiminin yerleşip düzeni kurup yolları tamir edip burayı ekonomik ve siyasi ve askeri intikale açıp yerleştirmesi herhalde kışın başını şeyi falan bulur, baharı falan bulur. Bahardan sonra oturur, yeniden tartışırız diye evet. düşünüyorum. Ama bu mekanik bir biçimde bizim düşündüğümüz sonuçları verecek manasına gelmeyebilir.
Peki.
Bir şey söyleyebilir miyim?
Bilmek üzereyiz. İkinize de söz veriyorum. Bu konuda birer cümle söyleyin. Hadi ikişer cümle olsun. Bitirelim. Uzadı çünkü. Evet Serhat sen başla.
Hocam şimdi %90 Nihat Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Yani hani
ama o zaten önemli. Katılmadığı
%10 ne biliyor musunuz? Korkum şu. Ben şimdi benimki belki bir endişe. Tamam mı? Yani hani belki diyeceksin ki böyle analiz olması var mı? Halen bu boşaltılan üsler M4'ün kuzeyine değil M4'ün güneyine yapılan yeni yerlere yerleşiyor. Hala M4'ün güneyine Türkiye üssü inşa ediyor. Kuzeyine değil.
Ha şimdi yani, şöyle. Şimdi ben şöyle hemen şunu söyleyeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi şöyle. Oraya yapmasının sebebi M4'ü beraber kontrol etme yükümlülüğümüz devam ediyor. Dolayısıyla bunun ucundan tutarsam Türkiye açısından sonra bunun ucundan tutarsak anlaşmayı yaşatmaya devam ederiz diye hemen böyle kenarına geliyor. Ama günün sonunda bu işin olmayacağını o da biliyor. Yani öyle bak hikayeye.
Ama hocam bir şey daha var. Yani eğer yolun yakın bölgelerine yol güzergahını sağlayabileceği yerleşim bölgelere koyuyor olsa hala sizinle aynı fikirde olacağım. Ama yeni kurulan üst bölgelere baktığınız zaman yani bunların taşındığı değerlere baktığınız zaman bildiğin Suriye ordusunun cephesinin 2 kilometre karşısında yeni üst yerleri inşa ediliyor. Yani olası geçiş alanlarına geçiliyor. Yolu kontrol etmek üzere değil. Yani sanki hayır ben seni buradan geçirmeyeceğim gibi bir mesaj veriliyormuş gibi geliyor.
O üstler de müteahhittir hocam. Sen şey yapma. Onlar müteahhittir. Düdüğü çöp durursun alırsın 2 kilometre daha taşırsın. Bir konuda yetenekliyiz.
Müteahhittir Türkçesini
biz, söyle. Biz o şeyi biliyorsun yani bu konuda bırak yaşayanları biz cenazeleri bile taşıma konusunda yetenekliyiz.
Yeni cenazeleri değil yani tarihi
tarihi cenaze tabii.
Anladım. Peki yani sadece endişem bu yöndeydi. Yoksa onun dışında hocamın söylediği gibi ben de İdlib'de zaten daha önce de söyledim bunu konuştuk burada. Yakın dönemde bir çatışma beklemiyorum. İdlib'in iç dinamiklerinin çatışmanın çıkmasında belirleyici olacağını sanmıyorum. Yani bu hatta Suriye bile değil. Yani Suriye dışı bir takım dinamikler ve uzlaşımların İdlib'de ne olacağını belirleyeceğini düşünüyorum. Ama konuşlanma sanki böyle devam edecek olursa bir sonrakinde bizi farklı şekilde etkileyecek eğer kavga çıkarsa, çatışma çıkarsa bir şeye dönüşeceğinden endişe duyuyorum. Bu diğer alanlardan çok farklı. Yani bir Fırat Kalkanı, bir Zeytin Dalı oradakinden daha farklı bir hikaye gelişiyor burada. Ama hepsinden önemli şu soruyu soruyor, şu aklımda geliyor. Yani diğer yerlerde yani mesela bir bölgeyi IŞİD'den kurtarıyorsunuz ve kontrol altına alıyorsunuz. İki bölgeyi PYD'den kurtarıyorsunuz ve orayı özgürleştiriyorsunuz. Orada terör örgütlerini yok ediyorsunuz ve onların yerine yeni bir düzen kuruyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz?
Şimdi bak şöyle Serhat Bey şu konuda katılıyorum. Ha, şöyle son bir cümle şöyle söyleyeyim şöyle. Şimdi tabii bu kadar belki de en önemli buradaki kaotik bir ortam var. Belirsizlik burada en iyi belirsizlik sıfat. Şimdi bütün bunları biz devletler üzerinden konuşarak götürüyoruz. Ama Serhat'ın söylediği gibi minnak yerde kendi başına güç olup bu gücüyle sistemi tetikleyip yeni çatışmaları tetikleyici aktörler de var. Yani şöyle düşünün, bu gruplardan bir tanesi Türkiye'nin bulunduğu üst bölgesine girdi, büyük çatışmalar verdi, Türkiye büyük bir kayıp verdi. Ne yapacak Türkiye? Yani oturup da seyredecek hali yok, dönecek bu sefer onları temizlemeye kalkacak. Ya da bunu Rusların veya Esad rejiminin provoke ettiğini düşün. Yani Türkiye'nin içeride, İdlib'in içinde bulunan askeri birimlerinden birine bir pusu yapıldığını ve Türkiye'nin zayiat verdiğini düşün. O zaman Türkiye bunu sessiz kalabilir mi? Nasıl izah edeceksin? Hani öbürünü anlattık.
Mart'ta olan olay tabii bu.
Yani işte onun için, o yüzden ben mekanik bir biçimde şöyle olacak diye bir şey söyleyemiyorum. Bizimkiler sadece birer olasılık.
Peki Kaan, son söz senin.
Hocam ben biraz belki provokatif olacak. Yani hem Serhat Hocam'ın, hem Nihat Ali Hocam'ın söylediğine. Yani anladığım kadarıyla ben de buna şeyim, bir şey geliyor. Yani bir cisim yaklaşıyor İdlib için. Ve bu çok kontrol edilebilir, çok dar bir alanda da olmayacak. Yani alan çok dar, bunu biz kontrol edemeyiz. Yani şey anlatmaya çalışıyorum. Harita ölçeklerinde olduğu gibi. Yani büyümesi haritanın detayını kaybettirir, küçülmesi haritayı detaylandırır gibi. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Geleceğe dair bildiğimiz tek şey belirsizlik. Dolayısıyla belirsizliği kontrol edebilme yeteneği Türkiye'ye bir avantaj sağlayacaktır benim açımdan. Yani ben şimdi okuma yapıyorum. belirsizliği kontrol etmesi gerekir Türkiye'nin bu anlamda. Ben olsam madem şimdi Serhat Hocam söyledi, cumartesi günkü geri çekilmeye ilgili Marek'teki şeyden gözlem noktasından 170 kamyon ve tır lafları geçti. Yani hayatında hiç lojistik yapmamış, ev taşımamış, bir kitap kolisini kütüphanesindeki 20 kitabın 30 kilo geldiğini bilmeyen birisi için 170, yani bu bir, yani 170 tırın bunu 20'lik ve 40'lık, ben biraz ticarette de bir dönem uğraştım. Şunu söylemeye çalışıyorum hocam.
Ne ifade ediyor 170 tır? Esas onu söyle.
170 tır. Yani inanılmaz bir malzeme. Ağırlık olarak, hacim olarak, lojistik olarak. Yani bu bir tane yerden konuşuyoruz. Muhtemelen bunun askeri falan hariç.
Bir dakika. Bu 170 tır sayısı doğru değil mi?
Yani, ya öyle ifade edildi açık kaynaklardan. Yani hocalarım da
takip. Yani bir gözlem noktası deyip geçtiğimiz yer, hani Nihat Hoca'nın söylediği Kuriver Kalesi'nden biraz daha heybetli bir şey herhalde. Yani 170.
Ama hocam Moret'teki 9 ve 10 numaralar en büyük
kuvvetliydi. Yani tahkim, stronghold dediğimiz
aynı ölçüde değil.
Evet. Yani kuvvetli bir yapı. Yani arazi düzeltildi. Araçlar gitti. Yani oraya bir şey yapıldı. Yani coğrafyayı değiştirdi oradaki küçük alanda.
Peki orada yapılan binalar da sökülüp boşaltılıyor mu, yoksa onlar
beton blokları taşıdıklarını ben videolardan gördüm. Yani o korumayla ilgili beton maniaları. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Hipotetik bir şey söyleyeceğim. Ben olsam, madem böyle bir şey başladı, yani bunun planlamasını şimdi Nihat Ali Hocam çok daha iyi biliyor. Bunun bir planlaması yapıldı. Geri çekilme ilgili, malzeme çekilecek, asker çekilecek, bunun güvenlik boyutu falan. Kış geliyor. Ağır bir sorunla karşı karşıya kalınacak. Yani bunun insani boyutu, siyasi boyutu, askeri boyutu. Türkiye İdlib'den çekilse.
Tamamen çekilmekten.
Çok çekilse Türkiye İdlib'den. Yani çekilse. Bunun askeri güvenlik boyutunu da tabii kontrol ederek. Yani böyle hani çekilme derken tatil bitti evime dönüyorum havasındayım. Çekilse. Madem bizim amacımız hasmımızın imkan kabiliyetini aşağı doğru çekecek ve ona bir maliyet yükleyecek bir strateji olması gerekir. Yani siyasetin amacı bu. Çekilin İdlib'den. Bu kadar yoğun nüfusu kışın kim besleyecek? Hani güvenlik boyutunu geçtim. Kim besleyecek bu kadar nüfusu?
Biz hocam nereye gidecekler? Rejimin tarafında kalmayacak.
Güvenlik boyutu şimdi oradaki şeyim
yine aynı taraf.
Soru işaretim şu. Yani bu kadar madem çok yoğun bir askeri şeyiniz var, önlemeye çalışırsınız sınır geçişlerini. İfade etmeye çalıştığım şu. Belirsizliği kontrol edebilecek düzeyde bir yaklaşımla İdlib sorununu multinational seviye, yani çok katmanlı, bunu Brüksel'e dahil edeceksiniz, İsrail'de dahil edeceksiniz, çekilin yani dolayısıyla, ama bunun çok iyi hazırlanması gerekir. Çok iyi hazırlık yapımı. Yani bunu Atlantik ötesi de konuşmuyor mesela bunu. Washington Fırat'ın doğusuna odaklandım diyor. Buyurun sorun sizin.
Atasın yani sorunla da uğraşıyoruz.
Sorun sizin, buyurun İdlib'deki insanlar da ulaşın.
Trump yani tersini söylüyor. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Onların derdi kendileri çözsün diyor yani o da.
İşte hani meşhur, o zaman meşhur söze gelecek. Yani savaşla ilgilenmeyebilirsiniz ama size bir gün muhakkak o sizde ilgilenme sürecine gelecek. Yani İdlib'den çekilmesinin geleceğin belirsizliğine, yani Serhat Hocam'ın bugünkü konuşmada sıklıkla vurguladı. Yani bir şey yaklaşıyor, bir cisim yaklaşıyor. O yaklaşacaksa, o meteor bir yere vuracaksa ben çekileyim, ortalık sakinleşsin. Ben zaten güçlüyüm Türkiye. Yani ekonomik, askeri, siyasi, entelektüel düzeyde güçlü. Çekilsin İdlib'den. Bu kışı, yani Serhat Hocam dediği gibi bahara, hani bu kış olmadı bahara. Baharda çiçekler açtığı zaman Türkiye, program başında söylediğiniz insani yardımı olur. Nihat Hocam'ın söylediği gibi bunun yani mimari süreçteki iyilik yapısı olarak Humanitarian Intervention'ın en güzelini biliyoruz. Elimizde kurumlar da var. Tecrübeli kurumlarımız da var. Yani İdlib'de bu kadar, yani ben teknik olarak söylüyorum. Serhat Hocam'ın şeyi tamamen katılıyorum. Yani göç hadisesine. Kontrolsüz göç Türk sınırlarına doğru. Bunun gerekli önlemlerini alsın Türkiye. Madem çünkü bir maliyet işliyor benim anladığım. Yani çok yüksek bir maliyet var. Bu maliyeti göçü önleyecek şekilde yapsın. Ve bu belirsizliği, bu belirsizliği, madem PİM'i çekilmiş bir el bombası var, ben niye bunu maliyetini alayım?
Peki yani soruyla bitirmek belki çok şey değil ama burada bitirelim. Çünkü 1 saat 20 dakikaya geldik. Bence izleyenlerin sabrı zaten tükenmiştir. Hala izliyorlarsa çok teşekkür etmemiz lazım. Bir dahaki programlarda, daha sonraki programlarda yine bu ve benzeri konuları konuşmaya devam ederiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Odak Suriye kayıtlarımız devam edecek. Siz de bizi izlemeye devam edin diyorum. Çok sağ olun.